Ayrım 6.
Sayfa 61. Beklenen gün gecikmez ve Niyazi Bey, Abdülhamit rejiminin yıkılışının bir göstergesi olarak İstanbul'a adım atar. Kendisi el üstünde tutulurken, geyik o dönem İstanbullularının eğlenmek amacıyla gittikleri Direklerarası Meydanı'nın bir köşesinde bulunan Letafet Apartmanı'nın bodrum katına tutsak edilir. Hayır, yanlış anlamadınız. Hürriyet geyiği ışık girmeyen, hava almayan bir bodrum katına kapatılır. Zavallı hayvan, cemiyeti mukaddesi adına toplanan bir kuruş karşılığında meraklara gösterilir. İstanbullular, öyküsü dilden dile dolaşan geyiği görmek için apartmanın önünde kuyruk oluşturur. Bu hazin tabloyu görmeye giden 17 yaşındaki bir gence kulak verelim. İçeriye girince yaş gübre ve mayhoşlaşmış kuru ot kokusundan genzim yandı, gözlerim sulandı. Önce karanlıktan ne tarafta durduğumu sezemedim. Loşluğa alıştıktan sonradır ki kenarda bir kıpırdama fark ettim. Artık iyice görüyordum. Biçareyi kalın kirli bir iple dipteki kazağa bağlamışlar. Önündeki nemli ot kırpıntıları ve boyaları, yer yer dökülmüş porselen eskisi, çamurlu tortu ile sıvanmış bir leğen, güya su kabı. Niyazi Bey İstanbul sokaklarında alkışlanırken, dağların temiz havasından, berrak sularından ve çimen kokusundan uzak kalan hürriyet geyiği bir deri bir kemiğe dönüşür. Zamanla İstanbulluların ilgisini çekmez olur. Geyiğin gözden düşüp para kazandırmaması üzerine karnını doyurmak ve bekçi bulundurmak için yapılan harcamalar gereksiz görülür. Kapısının örtüldüğü bodrum katındaki odada geyik kokusu giderek kaybolur. Geyiğe ne mi olur? Yine Letafet Apartmanı'nda tutsaklık günlerinde onu ziyaret eden 19 yaşındaki delikanlıya, Refik Halit Kara'ya kulak veriyoruz. Rejim değişikliğinin ilk mahsuru bu gazalı hürriyet olmuştu. Ölmüş müydü, yoksa kesilip eti bir Beyoğlu lokantasına satılmış mıydı, bilmem. Fakat o devirde, mesela Tokatlıyan gibi maruf lokantalarda geyik değilse de av etleri arasında karaca bulundurmak adetti. Belki dirisinden umduğu faydayı temin edemeyen hürriyetperverlerin bir uşağı, meşrutiyet tarihinde yer alan şu bedbaht geyiğin ölüsünden birkaç mecidiye kazanmıştı. Tanzimatın ilanından sonra doğan özgürlük ortamının aldatıcı olduğunu, baskının zulmün yeniden hortlayacağını ilk sezen, geyiğe gazalı hürriyet adını veren gazeteci Ahmet Samim olur. İttihat ve Terakki'ye karşı doğan Ahrar Fırkası'nın kurucuları arasında yer alan Ahmet Samim, kaleme aldığı Tanzimat sonrasının ilk tenkit yazısında geyiğe yapılan haksızlıkları sert bir şekilde eleştirir. Bunu yapmakla da kendi ölüm fermanını imzalamış olur. Çünkü adalet, müsavat, hürriyet sözcüklerinin dillerden düşmediği günlerin üstüne çok geçmeden bir karanlık çökmekte ve yazdığı yazılardan dolayı bir gazeteci ilk kez 6 Nisan 1909 gününün akşamı Galata Köprüsü'nde son nefesini vermektedir. Ahmet Samim sanki hürriyet geyiğinin hazin öyküsünde özgürlüğü savunan aydınların ve gazetecilerin sonunu da görmüştür. Serbestlik gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi'nin köprü üstünde öldürülmesinden sonra sırada Ahmet Samim vardır. Kol ağası Niyazi Bey'in politik arenadan çekilip yerini Enver Bey'e bıraktığı, Mustafa Kemal Paşa'nın ise bu puslu havada Nazım Hikmet'in dediği gibi sarışın bir kurda benzeyen duruşuyla sırasını beklediği 1910 yılının 9 Haziran akşamı bahçe kapıda 3 el silah sesi duyulur. Ahmet Samim'in bedeninden sızan kan, gün boyu yaz güneşinin ışınları altında kalan kaldırım gibi sıcacıktır. Kuru Çeşme'deki bir yalıya davetli olarak gitmek üzere yola çıkan Ahmet Samim'in birlikte yürüdüğü arkadaşı bir börekçi fırınından içeri atlayarak kurtarır canını. Dağda Niyazi Bey ile geyiğin karşılaşmasıyla başlayan olaylar zincirinin ilk kurbanı gazalı hürriyet, ikinci kurbanı ise ona bu adı veren 26 yaşındaki gazeteci olur. Orman yolunda bir dikkat geyik çıkabilir uyarısı ya da deniz müzesindeki ağzı caddeye dönük topu görsem, hürriyet geyiği ve kalemiyle ona yapılan haksızlıkları dile getirdiği için öldürülen Ahmet Samim'i anımsarım. Bir de kulüp rakısının etiketi anlatır bana bu hüzünlü öyküyü. söz konusu etikette görülen, bir masa sohbetinde içkilerini yudumlayan iki insan halk arasında Atatürk ve İnönü diye bilinse de bu yanlıştır. İnönü sanılan Cumhuriyet döneminin ilk grafikerlerinden İhap Hulusi, Atatürk'e benzetilen ise onun Kınalı Ada'dan komşusu Fecaati topluluğu şairlerinden Fazıl Ahmet Aykaç'tır. Ahmet Samim'in katiline doğru attığı adımları eşlik eden, poğaçacı fırınına dalarak kurtulan da Fazıl Ahmet Aykaç'tan başkası değildir. Kulüp rakısının etiketinde bir cinayetin görgü tanığının olduğunu kaç akşamcı biliyordur ki, hele Aykaç'ın şu dizelerle başlayan Dağlara adlı şiirini anımsayan birkaç şiirsever vardır. Kimse rağbet eylemezken eski hali dağlara, bir seferberlikle çıktı hep ahali dağlara. Böyle bir cuşu, huruşu görmedi çeşmi felek, aksederken eski Temmuz ihtilali dağlara. İkinci Tanzimat'ın ilan edildiği 1908 yılında yayımlanan Karagöz gazetesinde yer alan bir karikatürde baskı yönetimi yanarak batan bir gemiyi de temsil edilir. Bir savaş gemisinin içinde duran Karagöz ise şunları söylemektedir. Bat kahrol ey köhne enkazı istihdat, sen yandıkça benim yüreğime su serpiliyor. Ahmet Samim'in öldürülmesinden bir yıl sonra 17 Nisan 1913'te Resneli Niyazi Bey'i Arnavutluk kıyısındaki Avlonya iskelesinde görürüz. Karikatürde batarken gösterilen anlayışta bir hayalet gemi olarak geri dönmüş, iskeleye demirlemiştir. Niyazi Bey o günlerde karşılaştığı binbaşı Bekir Fikri Bey'e şunları söylemiştir. Bekir, ah Bekir, sen ne kadar mutlusun. Yoksunluklar içinde görevini yerine getirdin. Ben, ah ben çok üzgünüm, hastayım, tifoya yakalandım. Görevimi yerine getiremedim, çok üzgünüm. Geyin dağlarda kılavuzluk yaptığı günlerin çok uzağında olan Niyazi Bey, Balkan Savaşı'ndan dolayı düşman Çatalca'ya kadar dayandığı için bir gemiyle İtalya'ya, oradan da İstanbul'a geçmek niyetindedir. Niyazi Bey'in kurtarmak istediği Rumeli'nin her bir köşesinde duyulan silah sesi o gün Avlonya iskelesinde de yankılanır. Hayalet geminin bir tayfasının elinde tuttuğu tabancadan çıkan kurşun, Niyazi Bey'in yorgun ve hasta bedenini iskeleye yıkıp kanını tahtalar arasından denize damlatmakta gecikmez. Dağda gerilla direnişini başlatmak üzere yola çıkarken Bulgarca yayınladığı bildiride düşüncelerini şu şekilde açıklayan Niyazi Bey son nefesini verir. Ey Hristiyan vatandaşlarımız, biz de bugünkü zulmü idaresinden memnun değiliz. Memnun olmayan görüyorsunuz ki yalnızca siz değilsiniz. Biz Avrupalıların yurduma göz dikmesinden, işlerimize karışmasından çekinmediğimiz için şimdiye dek milletin dayanılması güç bu durumlara katlanmasına ses çıkarmamıştık. Baskı yönetiminin günden güne gücünü arttırarak Türk, Bulgar, Ulah, Rum, Arnavut yurttaşlarımızın yok olmakta olduklarını gördüğümüz için biz yurda özgürlük güneşini getirecek, hürriyetin aydınlığını yayacak bir yönetimin kurulmasına çalışıyoruz. Kol ağası Niyazi Bey'in ölmeden önce söylediği ve Avlonya iskelesinde bekleyen vapurun kara dumanına karışan son sözünü, belki hürriyet geyiği de Letafet Apartmanı'nın karanlık bodrumunda kendi kendine sormuştur. Neden? Alelol Oz. Edebiyatımızda adı insanı en çok düşündüren şiir kitabı Asaf Halet Çelebi'nin imzasını taşır. Om Mani Padme Hum. Şair bu kitabında H ve Lam Elif adındaki daha önce yayımlanmış iki kitabıyla yeni şiirlerini bir araya getirmiştir. Kitap adını sayfalarındaki şu dizelerden alır. Niagrotha, koskoca bir ağaç görüyorum. Ufacık bir tohumda o ne ağaç ne tohum. Om Mani Padme Hum, 3 kere. Bu dizeler Resneli Niyazi Bey'in geyiğini bağlı olduğu Letafet Apartmanı'nın bodrum katında ziyaret etmiş olan Refik Halit Karay tarafından topa tutulur. Mısra yanındaki mühim ihtara nazaran okunurken 3 kere tekrar edilecekmiş. 2 veya 4 değil ha, tam 3 kere. Yoksa anlaşılan üfürükçü dualarındaki gibi efsun bozuluyor. Ne lüzumsuz zahmet ya Rabbi. Ya Rabbi bu ne divaneliktir? İyi, güzel de nedir bu? Om Mani Padme Hum. Bir anlamı var mıdır? Asaf Halet Çelebi kendisiyle yapılan söyleşilerde Om Mani Padme Hum'daki şiirlerin sadece duygulardan ibaret değil, çeşitli alanlardaki incelemelerinin ve düşüncelerinin ürünleri olduğunu belirtir ama Hintçe olduğunu söylediği bu sözün ne anlama geldiğine değinmez. Ben de Cemal Süreyya'ya sorduğumda Om Mani Padme Hum'un Tibet rahiplerinin bir duası olduğunu ama ne anlama geldiğini bilmediği yanıtını almıştım. Dünyanın çatısı olarak kabul edilen Himalaya dağlarında yaşayan Budistlerin bir duası olan Om Mani Padme Hum'un dilimizdeki karşılığını büyük bir sabır ve yıllar süren araştırma sonrasında buldum. Om evrenselliğin tecrübesini ve yoluna sığınıyorum ta ki Mani, ölümsüz ruh cevherinin aydınlığı, Padme, uyanan şuurluluğun derinliklerinden sıyrılsın, Hum ve ben ten kafesinden kurtulmanın ilahi aşkı içinde sonsuzluğa doğru sürüklenip gideyim. Bir şiir kitabının adından yola çıktık ve kalktık Himalayalara kadar geldik. Oysa ben bu yazıda zürafayı kartviziti olarak kullanıp şiirin görünmek istediği ülkeleri armağan olarak postalayan Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın kızının dillere destan aşk öyküsünü anlatacaktım. Ama zürafanın bu yollardan geçerek Çin'e ilk gelişinde ilginizi çekeceğini umduğum bir öyküsü vardır. Çinliler doğaüstü güçleri olan Kilin adını verdikleri bir canlının varlığına inanırlar. Bu inanca göre sırtında lekeler, başında boynuzlar olan kilin bir geyiğin bedeni ve bir öküzün kuyruğuna sahiptir. Bitki yiyerek beslenir ve de hiçbir hayvana zarar vermez. Ayrıca kilinin boynuzlarının etle kaplı olduğuna inanılır ki bu da onun savaşçı değil, barışçı olduğunu gösterir. Konfüçyüs öğretisine göre inceliği, iyiliği ve alçak gönüllülüğü sembolize eden kilin, Konfüçyüs'ün ölümünden sonra ortaya çıkmış ve ülkenin başına başarılı bir lider geldiğinde geri dönmek üzere gitmiştir. Ve 1414 yılının 20 Eylül günü Kilin geri döner. Çinlilerin ağızları bir karış açık, hayretler içinde başlarını yukarıya kaldırmalarına neden olan elbette zürafadır. Halk ilk kez gördüğü zürafanın efsanevi hayvan Kilin'e olan benzerliği karşısında şaşkınlık denizinde kürek çeker. Zürafa, Bengal'in yeni kralı Seyfettin'e tahta oturması şerefine Malindi'den armağan olarak gönderilmiştir. Saraydaki Çin elçileri Kilin'e olan benzerliğinden dolayı zürafanın Ming hanedanı Changtsu'ya gönderilmesi konusunda Kral Seyfettin'i ikna ederler. Milattan önce 1000 yılından beri Pekin'de bulunan İmparatorluk Hayvanat Bahçesi'ne Afrika'dan pek çok hayvan gelmiştir ama zürafa hakkında hiçbir bilgi yoktur. Changtsu, Kilin'in gelişinden son derece memnun olur. Etrafındaki dal kavuklar, zürafanın imparatorun yeryüzündeki kusursuzluğunu anlatan bir simge olarak kabul edilmesini isterler. Zürafanın Bengal'in yerlisi olmayıp oraya da Malindi'den geldiğini öğrendiklerinde ise bu Afrika ülkesinin Çin'e bağlanması için türlü numaralara girişirler. İmparator bu istekleri geri çevirse de Malindi'den ikinci bir zürafa gelmesiyle pes eder ve hayvanı kentin girişinde karşılamak zorunda kalır. Bunu fırsat bilen bir dal kavuk imparatora övgü dolu sözler yağdırdıktan sonra zürafayı şöyle tanımlar. 4,5 metre boyunda bir kilin yaratılmış, geyik gibi gövdesi, öküz gibi kuyruğu ve kemiksiz etli boynuzları var. Kırmızı bulutlara ya da mor pusa benzeyen parlak benekleri var. Nallarıyla hiçbir canlıyı ezmez ve basacağı yerleri dikkatle seçer. Görkemli bir yürüyüşü ve ritmik hareketleri var. Uyumlu sesi bir zile ya da bir müzik aletine benzer. Bu hayvan çok naziktir ve kutsal ruhu cennete yükselecektir. Dalkavuğun son sözlerinin 2. Mahmut'un huzurunda küpeli Abdi Bey'i zürafanın sırtına oturtmak isteyen Habeş Ahmet Ağa'nın sözlerine benziyor olması, Çin'e gelen zürafa hakkında İstanbul'da bilgi sahibi olunduğunu düşündürebilir. Zürafanın Çin'e gelmesinden sonra tam 7 sefer yapılır Malindi'ye doğru. Sonunda imparator 1433 yılında Çin Seddi'nin dışına çıkanlara ağır cezalar verileceğini içeren bir ferman yayınlar. Amerikalı tarihçi Daniel J. Burstein, Keşifler ve Buluşlar adlı kitabında bunun nedenini şöyle açıklar. Avrupalıların koloniler kurma ve bilinmeyen toprak arayışları uğruna yaptıkları yarışın bir benzeri Çin tarihinde yoktur. Bu yüzden keşfetme ruhu Çinlilere yabancı bir duygudur. Burşti'nin keşfetme ruhu dediği sömürü düzeni ve katliamdan başka bir şey değildir. Kaldı ki Burşti'nin bir canlıyı ezmemek için basacağı yeri dikkatle seçen zürafayı tanrılaştıran Çin kültüründeki şu sözden haberi yoktur. Tehlikelerin en büyüğü çıkarları peşinde koşan açgözlülerdir. Derler ki Divan-ı Hümayun'da katiplik yapan Yusuf Kamil Bey bir gece rüyasında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ile birlikte çimenler üstünde otururken görür kendisini. Mehmet Ali Paşa giderken enfiye kutusunu unutur oturduğu yerde. Yusuf Kamil Bey de kutuyu alıp paşaya takdim eder. Bunun üzerine övgü dolu sözler alır Mehmet Ali Paşa'dan. Yusuf Kamil Paşa'nın bu rüya üzerine kalkıp Mısır'a gittiğine inanılır. Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'de doğan üçüncü kızı son derece zeki ve yardımsever olduğundan kendisi gibi duyarlı biriyle evlenmesini çok ister. Bunun için de özel katipliğini yapan Yusuf Kamil Bey'i uygun görmektedir. Paşa'nın öngörüsü isabetle çıkar ve birbiriyle tanışan Yusuf Kamil Bey ile kızı arasında bir aşk filizlenir. İki sevgili evlendiklerinde hasret dolu günlerde kapı eşiğindedir. Mehmet Ali Paşa'nın ölümünden sonra Mısır'a vali olarak atanan Abbas Hilmi Paşa, Yusuf Kamil Bey'i Fransız taraftarı olduğu iddiasıyla sürdürmekle kalmaz, eşinden de boşanmasını sağlar. Paris'te yayınlanan Debas gazetesiyle İllüstrasyon dergisine abone olan ve esir ticaretini yasaklayan fermanı yayınlatarak Kapalı Çarşı'daki esir pazarını yıktırtan dönemin padişahı Abdülmecit, Yusuf Kamil Bey'in başvurusunu kabul ederek İstanbul'a gelmesine izin verir. Yusuf Kamil Paşa ayrılmak zorunda bırakıldığı eşini de İstanbul'a çağırır ve iki sevgili sarayda yeniden evlenirler. Zamanında aşkları dillerden düşmeyen iki sevgilinin hiç çocukları olmaz. Kendilerine önerilen hiçbir hayır işini geri çevirmezler. Bu yüzden kısa sürede tüm kentin saydığı, sevdiği insanlar olurlar. Onların adları günümüzde de İstanbul'da unutulmamıştır. Ama 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kimse semtine uğramaz onların. Daha doğrusu semtlerine uğrayanlar gittikleri yerin adını bu iki sevgiliden aldığını bilmezler. İstanbul'a armağan olarak zürafa gönderen Mehmet Ali Paşa'nın kızının adı Zeynep Hanım'dır. Zeynep Hanım'la Kamil Bey Üsküdar'da satın aldıkları arsaya 100 yataklı bir hastane kurarlar. Bahçesindeki türbede iki sevgilinin yan yana yattıkları hastane, bulunduğu semte de adını verecek olan Zeynep Kamil'dir. Semtin ilk futbol takımı olan Zeynep Kamil Gençler Gücü'nü kuranlardan biri de okuduğunuz bu kitabın yazarıdır. İstanbul'u karış karış gezip topladıkları para karşılığında lacivert beyaz formalar yaptıran gençler, anneleri çamurlu formaları eve sokmadıkları için her maç sonrasında salacak kıyısına giderler ve yanlarında taşıdıkları bir kutu deterjanı denize döktükten sonra formalarını giyip Kız Kulesi'ne karşı köpüklü sulara atlarlardı. O yıllarda biz de futbolcu olmak istiyorduk ama tek başımıza değil, kurduğumuz takımın amatör ligden sonra ikinci lig ve sonra da birinci ligde şampiyon olacağına ve böylelikle hep birlikte yıldızımızın parlayacağına inanıyorduk. Zeynep Hanım'la Kamil Bey'in aşkının dillere destan olduğunu yazdık ama asıl dillerden düşmeyen aşkı anlatmadık. Graham Bell, mucide olduğu ilk telefon hattını sevgilisinin evine çeker. Zaten muhteremin derdi keşif yaparak tarihe geçmek değil, sevgilisinin sesini duymaktır. Her telefon açışta sevgilisinin adını söylemek zordur. Çünkü oldukça uzun bir adı vardır kadının. Alessandra Lolita Osvaldo. Graham Bell zamanla kadının adının ilk hecelerini söylemeye başlar. Ale Lol Os. Ve bu söylem bir süre sonra daha da kısalır. Alo. Deniz kızı var da deniz erkeği neden yok? İlk gecesiydi askerliğimin. Haliç'in kıyısında bulunan personel yedek subay okulunda 12.602 nolu öğrenci olarak 03.05 yemekhane nöbetini tutuyordum. Bir barakanın kapısı önünde lapa lapa yağan karın altında zaman geçirmek için benden önce nöbet tutan arkadaşın postal izlerini çiğnedim nöbetin ilk dakikalarında. Onunkiler 43 numaraydı herhalde. Zira volta attığı çember kısa zamanda benim ayak izlerimden oluşmuştu. Silmiştim onun egemenliğini nöbet alanından. Pencerenin kenarında duran nöbet defterine takıldı gözüm. Yaşasın, okuyacak bir şey bulmuştum yine. Sayfaları geriye doğru çevirerek benden önce yemekhane kapısının önünde nöbet tutanların adlarını tek tek okudum. Üşümemek için sürekli olarak hareket ederken tanıdık biriyle karşılaşmanın sevinciyle ısındım. Akgün Akova. Dergilerden tanıyordum Akgün Akova'yı. İkimiz de şiirleri dergilerde yeni yayınlanan şairlerdendik. Hiç görmemiştik birbirimizi. 4 aylık eğitimin ardından kura torbasına elimi daldırarak Hatay'ın Hassa ilçesini çektim. Askerlik şubesi başkanı olarak göreve başlar başlamaz da Mihalıççık askerlik şubesinde bulunan Akgün Akova'ya mektup yazarak eğer ortada bir isim benzerliği yoksa dergilerden tanıdığım şair Akgün Akova ise mektuplaşmayı önerdim. Her gün bir asker postaneye giderek gelen evrakları alırdı. Askerin elindeki 30-40 kadar zarf arasından eşten dosttan gelenler hemen anlaşılırdı. Resmi mektuplar sarı zarflıydılar. Tabii benim gözüm aralarında birer papatya gibi duran beyaz zarflardaydı. Yine böyle bir gün bir tek papatya çıka geldi askerin kucağında. Sandalyeyi şubenin bahçesine çıkararak bir kahve söyledim orta şekerli. Kahve gelene kadar da açmadım zarfı. Sol üst köşesinde adı yazılıydı Akgün Akova'nın. Fincandan keyifle ilk yudumu aldıktan sonra zarfı açtım. Ne var ki mektubun ilk tümcesinde tadı kaçtı ağzımın. Senin orada ne işin var? Ben seni kadın sanıyordum. Benimle aynı sıkıntıyı paylaşan sanatçılardan biri de René Magritte'dir. Magritte'e benzeyen adından dolayı kadın sanılan ünlü ressam yüzlerini bezlerin örttüğü insanlar çizer kimi tablolarında. İyi de Magritte bunu neden yapar? Bu sorunun yanıtını ressamın çocukluğunda aramak doğru olur. Çocukluğu oldukça hareketli geçer Magritte'nin. Öyle ki evlerinin üstüne bir balon düşer günün birinde. Balonun içinde esirler vardır üstelik. Çatıya takılı olan rengarenk balondan inen kara tenli insanların silahlı adamlarla birlikte evin merdivenlerinden paldır küldür aşağı inmelerini yıllar geçse de unutamaz Magritte. Belçika'nın Şatelet kentinin ortasından geçen Sambre nehrinin kıyısı insanların ellerinde tuttukları meşalelerle aydınlanır bir gece yarısı. Başarısız bir tüccar olan kocasının ölümünün ardından 3 çocuğunun bakımını tek başına üstlenmek zorunda kalan Regina ansızın kaybolmuştur o gece. Kadının adını bağırarak nehir boyunca yürüyenlerin meşaleleri 13 yaşındaki oğlu René Magritte'nin de yüzünü aydınlatır. Kendini nehre atarak intihar eden Regina'nın cesedi sabaha karşı bulunur. Zavallı kadının geceliği yukarıya doğru sıyrılmış ve yüzünü örtmektedir. Annesinin bu hüzünlü sonu Magritte'nin gözlerinin önünden silinmez yaşam boyu. Tablolarında yüzleri bezlerle örtülü insanlar çizmesinin nedeni de budur. Deniz kıyısına vurmuş bir deniz kızını resmettiği tablosunda da deniz kızının alt kısmı insan, üstü balık görünümündedir.